Dördüncü ayrım. Doktor Salvaccio'nun arkasına gelecek biçimde doğrulup oturdu. Koluyla kızın boynuna sarıldı ve onu kendine doğru çekerek kulağına şöyle dedi. Sizin oralarda nasıl aşk yapıyorlar? O pazartesi günü Salvaccio 6 kez yıkandı. Doktor öğleden sonra onun çıkmadığını görerek merak etti ve odasının kapısına vurdu. Salvaccio yanıt vermedi. Su sesini duyunca doktor duş yapıyordur diye düşündü ve içi rahat etti. Salvaccio öfkeyle bedenini ovuşturuyordu. Aslında suyun dışını değil, içini temizlemesini isterdi. Ağzını açtı ve işe yaramasını umut ederek suyu ağzından akıtıp yuttu. Bu da bir işe yaramadı. Kendini hala kirli hissediyordu. Bir keresinde baş rahibe ona bir şeytan çıkarma sahnesine tanık olduğunu anlatmıştı. Adam haykırarak çırpınıyor, kendini oradan oraya vuruyordu. Salvaccio da onun gibi yapabilmek isterdi. İçinden bağırmak, kendini yere atmak, başını bayılana dek duvarlara vurmak geliyordu. Bunun yerine duştan çıkınca yatağının yanına diz çöktü ve alnını şilteye dayadı. Ağlamadı ama midesinden bir hıçkırık yükseldi. Hıçkırığın çok derinlerden çıka gelmesi onu korkuttu. Belki gerçekten şeytan onun içine inmişti. Ne olacaktı şimdi ona? Bu sırla nasıl yaşardı? Kendini kirli hissediyordu ve herkes onun gözlerinde bu kiri görebilirdi. Artık baş rahibinin yüzüne bakamazdı, hiç kimseye bakamazdı. Karanlık odasını sarıp sarmaladığında komodinin üstündeki lambasını yaktı ve çekmeceden İncil'ini aldı. Birkaç kez şu cümleyi okudu. Onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu sözler boş bir odayı andıran içinde yankılanıyordu. Orada onu dinleyebilecek, anlayabilecek kimse yoktu. Bir süre sonra evin çevresindeki gürültüler kesildi. Çalar saati 2'yi gösteriyordu. Salvaccio battaniyesinin altına girdi. Üşüyordu, kıvrıldı. Kollarıyla kendini sardı. Bir yanağı hala yanıyordu. Doktor inleyerek uzamış sakalını yanağının orasına sürmüştü. Ertesi sabah evin hanımı döndü. Onu görür görmez şöyle dedi. Suratın bembeyaz olmuş, yoksa şimdi de sen mi üşüttün? Salvaccio başını salladı. Saat 10'da doktor çıktı ve hanım yazılı ödevleri düzeltmek üzere çalışma odasına çekildi. Salvaccio saat 10.30'da hanımına söylemeye karar vermişti. Bunu mutlaka yapmalıydı. Hanım gözlerini kağıttan kaldırmadan ne var Salvaccio diye sordu. Salvaccio sustu. Arkasına götürdüğü bir elinin tırnaklarını öteki elinin ayasına bastırıyordu. Evet diye yineledi hanım. Ne vardı? Salvaccio derin bir soluk aldı ve bulaşık makinesinin deterjanı bitmiş dedi. Sonraki günler her zamanki gibi akıp gitti. Odada yalnız kaldıklarında doktor ona daha da yakın duruyordu. Çarşamba akşamı yemek hazırlarken arkasına gelmiş ve kasığıyla onu fırına doğru itmişti. Karısına karşı her zaman nazikti. Eve geldiğinde onu öpüyor, divanda otururken ona sarılıyordu. Salvaccio bu nedenle ona bir şey söylememişti. Hanımını üzmek istemiyordu. Perşembe sabahı biraz daha hafiflemiş olarak uyandı. Saat 3'te kapının önüne çıkmıştı bile. Giderken hanımı iyi eğlenceler diye seslendi. Salvaccio kent merkezine giden otobüse binmek için hemen durağa yürüdü. Küçük kilisenin kapısı hala kapalıydı. İki eliyle çantasını tutarak bir kenarda bekledi. İçi biraz rahatlamıştı. Az sonra konuşabilecek, günah çıkartabilecekti. Görevli kapıyı açtığı zaman sessizce girdi. Kilisenin içinde bir tek o vardı. Oturdu ve birkaç saniye kendi kendiyle baş başa kaldı. Arada bir başını kaldırıp Peder Andrea'nın gelip gelmediğine bakıyordu. Saat 5'e doğru tesbih çekmek için 3-4 yaşlı kadın girdi. Salvaccio'nun cesaretini toplayıp kalktı ve arka odaya geçti. Bir rahip tören giysisini giyiyordu. Bağışlayın dedi. Peder Andrea yok mu? Peder Andrea inzivaya gitti dedi din adamı. Bir hafta sonra döner. Salvaccio kala kaldı. Rahip onu mihraba doğru yönlendirerek bir haber bırakmak ister misin diye sordu. Hayır dedi Salvaccio. Önemli değil. Yeniden gelirim. Akşam olduğunda hanımı Salvaccio'na seninle konuşmalıyım dedi. Birlikte yatak odasına gittiler. Salvaccio senin için kaygılanıyorum. Yüzünde hiç hoşuma gitmeyen bir ifade görüyorum. Kendini iyi hissettiğine emin misin? Biliyorsun izinsiz çalışıyorsun ve başına bir şey gelirse bizim için büyük sorun olur. Ben iyi hanımefendi dedi Salvaccio. Merak etmeyin. Elinde sonunda dedi hanımı benim çocuğum olacak yaştasın. Benimle annenmişim gibi konuşabilirsin. Sonra durdu. Biliyor musun, çocuk sahibi olmamak için pek çok yöntem vardır. İstersen bunları bilmiyorsan seni bir hekime götürebilirim. O sana her şeyi anlatır ve hepimiz rahat oluruz. Teşekkür ederim hanımefendi, dedi Salvaccio. Sonra sahip olduğunu bile bilmediği bir cesaretle ilk aylığını sordu. O akşam evin hanımıyla beyi dışarı çıktı ve böylece Salvaccio'nun odasında oturup televizyon seyretti. Mercan adaları hakkında bir belgesel vardı. Denizin ve adaların renkleri ona evini anımsattı. Bazı balıklar, diyordu sunucu, küçük olmalarına karşın büyükler tarafından yutulmazlar. Söz gelişi soytarı balık. Deniz şakayının yakıcı dokungaçlarınca korunarak yaşamını sürdürür. Doğal ayıklanma onu bu davranışı benimsemeye itmiştir ve böylece tür soyunu korumuştur. Okyanusun hareketli ve acımasız dünyasında hayatta kalabilmek ikinin birliğiyle sağlanmıştır. Geceliğini giyerken Salvaccio'nun iki kişi birlikte olunca hayatta kalabilmek daha kolay oluyor diye düşündü. Battaniyesinin altına girdiğinde yatılı okuldaki sıra arkadaşını hatırladı. Bütün okul hayatı boyunca en iyi arkadaşı olmuştu. Kişilikleri çok farklıydı çünkü arkadaşı her zaman hüzünlü bir kızdı. Kendisi ona hayatın güzel yanlarını göstermeye ne kadar çalışsa da o bütün ergenliği boyunca kendini öldürmekten söz etmişti. Bir pazar sabahı birlikte kumsalda gezinirlerken bunu bir tek biçimde yapabilirim demişti. Denize girerim, dalgalar beni örtene dek ufka doğru yürürüm. Tatlı olur değil mi? Salvaccio o gün onu yanıtlamamıştı çünkü ölümü arzulamanın nasıl bir şey olduğunu anlayamıyordu. Cumartesi sabahı kulağında bir ağrıyla uyandı. Bir önceki akşam duş yaparken su kaçmış olmalıydı. Başını çevirirken sanki deniz kabuğunu kulağına dayayıp dinlermiş gibi denizin sesini duyuyordu. Alışveriş yapmak için çıkmadan önce hanımın yanına gitti ve aylığını istedi. Şimdilik yarısını vereceğim, dedi hanım çantasını açarken. Çünkü ilk 3 ay daima deneme süresindesin. Pazarın kurulduğu alanda postane vardı. Salvaccio oradan ailesine para ve onları çok sevdiğini, çok özlediğini yazdığı bir de kartpostal gönderdi. Öğle yemeği saatinde hanımıyla beyi krevine gitmek üzere yola çıktılar. Onları uğurladı ve tembihlerini dinledi. Pazar günü buluşmak için kuzini aradığında ona biraz ateşi olduğunu söyledi. Saat 6'da büyük modern kiliseye gitti. Hava güzeldi ve içeride pek az insan vardı. Rahibin sözleri sanki hangardaymış gibi yankılanıyordu. Ayin bitince kiliseden çıkmadan önce Salvaccio mırıldandı. Tanrım, bağışla beni. Artık senin sevgine layık değilim. Bir zamanlar benim için yaptığın planları bilsem bile artık onları bilemiyorum ve anlayamıyorum. Kutsal suyla haç çıkardıktan sonra bir anda sağ yanağından süzülen gözyaşını fark etti. O gece bir türlü gözüne uyku girmedi. Hava sıcaktı ve uzun uzun terasta oturup yıldızları seyretti. Güneş ufukta doğmadan az önce giyindi, şafak sökerken sokaktaydı. Rahatlamaya, soluk almaya gereksinmesi vardı. Uzun süre otobüs bekledi. Bindiği ilk otobüsten inince bir başka otobüse, sonra da metroya bindi. Saat 7'yi geçerken kumsala vardı. Kumlar kirliydi. Naylon torbalar, plastik şişeler uçuşuyordu. Denizin gürültüsü her yerde aynıydı. Gözlerini bir an yumunca kendini evinde hissetti. Salvaccio sandaletlerini çıkarttı. Az ötede ihtiyar bir adam vardı. İri yarıydı ve minicik bir taburede oturuyordu. Elinde olta vardı. Salvaccio yanından geçerken adam bakışlarıyla onu izledi. 4-5 martı dalgaların kumu yaladığı yerin üzerinden sessizce uçtu. Salvaccio onlar gibi olabilmenin, her şeye içine girmeden yukarıdan bakabilmenin ne güzel olacağını düşündü. Ansızın bir noktada arkasını döndü ve adamın çok uzakta kaldığını fark etti. Ayağı bir şeye takıldı, eğildi, kumu eşeledi. Bu bir bebekti. Birisi ya da deniz tek bacağını koparmıştı. Onun yerinden açılan kara delik çenesine kadar uzanıyordu. Gözlerini temizledi, eğdi. Bebeğin gözleri açıldı. Bunlar açık mavi cam gözlerdi. Onu suya fırlatmak üzere kolunu kaldırdı. Ama sonra bir kez daha düşündü ve bebeği denize karşı oturttu. O da denize döndü. Önce bir ayağını, sonra ötekini suya soktu ve yürümeye başladı. Dalgalar kuvvetli ve soğuktu. Tatlı okşayışlardan çok tokadı andırıyordu. Acaba burada da soytarı balıklar var mıdır diye düşündü. Kendini tuhaf hissediyordu. Suda yürüyen ve suda yürüdüğünü gören o, Salvaccio muydu? Bu hiç başına gelmemişti. Gerçek Salvaçyon kimdi? Yürüyen mi, yürüdüğünü gören mi? Su çenesine gelince bir an ürperdi ve durdu. Soytarı balıkların deniz şakayıkları var diye düşündü. İnsanların da koruyucu melekleri olduğu gibi. Küçük ve yuvarlak bir bulut güneşi örtmüştü. Önceleri mavi olan su şimdi kurşun rengine bürünmüştü. Kıyıdan ne kadar uzaklaşmıştı. Salvaçyon başını kıyıya çevirdi. Aynı anda onu gördü ve sesini duydu. Kumda nereden çıktığı belli olmayan bir köpek duruyordu. Yerden yüksekçe ama sıska bir köpekti. Tüylerinin beyaz olanları katrana bulanmıştı. İki ön ayağını suya sokmuş, sanki oyun oynamak istermiş gibi ona doğru havlıyordu. Gözlerinde hüzün ve cesaret vardı. Salvaçyon yeniden dönüp açık denize baktı. Uzaktan bir şilep geçiyordu. Daha yakından bir motorun sesi duyuluyordu. Bu büyük bir sandalın değil, büyük bir sivrisineğin vızıltısını andırıyordu. Köpek yeniden ama daha kuvvetli havladı. Salvaçyon gene ona döndü. Birisi hayvanların, insanların bakmasına katlanamadığını söylemişti. Şimdi bunun doğru olmadığını biliyordu. Yarı aralık ağzı, dik kulaklarıyla köpek ona bakıyor ve bir yanıt bekliyordu. Geliyor musun, gelmiyor musun? O ana dek bir köpeğin gülümsediğini hiç görmemişti. Bunun üzerine kendi de gülümsedi. Geliyorum diye seslendi köpeğe ve ona el salladı. Köpek kuyruğunu sallamaya başladı ve onu karşılamak üzere suya girdi. Havada kolunu sallayan Salvaçyon da ona doğru 5-6 adım attı. Motorun sesi şimdi iyice yaklaşmıştı. Artık bir sivrisineği değil, kara sineği, at sineğini andırıyordu sesi. Nereden geldiğini merak etti. O sırada köpeğin başının sudan çıktığını gördü. Hayvan ona doğru yüzüyordu. Bakışları değişmişti. Sanki ona bir şey söylemek ister gibiydi. Bana ne demek istiyor olabilir diye düşündü Salvaçyon. Gümbürtü şimdi çok yükselmişti. Salvaçyon arkasına döndü. Motosiklete benzeyen bir şey ona doğru geliyordu. Suya değmeden adeta uçar gibi giden aletin üzerinde yarı çıplak bir delikanlı oturmuş iki büklüm öne eğilmişti. Salvaçyon kollarını kaldırdı ve "Hayır!" diye bağırmak için ağzını açtı. Ağzı suyla doldu. Üzerinde kırmızı bir lekenin yayılmakta olduğunu gördü. Şimdi güneş açmıştı. Denizin yüzeyine vuruyor, onu pırıl pırıl yapıyordu. Her yer karanlık olmadan önce soytarı balıklar neredeler diye düşündü. Gökyüzünden. Nereden geleceklerdi? Gökyüzünden. Peki neden? Onu alıp yanlarında götürmek için. Onu yukarıya, geldikleri ülkeye, en geniş hayal gücünün bile hayal edemeyeceği güzellikteki yere götüreceklerdi. Mutluluk o ülkede bulunuyordu. Çocukların mutluluğu. Ama hayır, mutluluk bir bitki, bir ağaç değildi. Bir hayvan mıydı? Asla. Mutluluk tanımlanamayan bir şeydi. Hani bir şey yediğin ve o karnına indiği zaman hissettiğin duygu gibi. İnsan tatlı bir sıcaklık hisseder ya, onun gibi. Buna benzer ama daha güzel bir şey. Kaldı ki bunu söylemek boşunaydı. Pek yakında o kendi de bunu bilecek, gözleriyle görecek, yüreğiyle hissedecekti. Çok yakında, ne zaman? 3 gün sonra. 3 kez uyuyacak, 3 kez uyanacak ve onlar burada olacaklardı. Elbette onları zaten tanıyorsun. Bak şu fotoğraflara, adlarını anımsıyor musun? Bu hanım Carla ve şu sakallı adam Antonio. Ama senin için onların bir başka adları daha olacak. Anne ve baba. Söyle bak, anne, baba. Evlat edinme servisinde çalışan ve herkesin kısaca Filo dediği genç sosyal hizmet görevlisi Filomena, 4 haftadan beri her gün misyonerlerin merkezine gidiyor ve Alik ile konuşuyordu. Her görüşmeyi çocuğun özel kartına gelişme olarak işliyordu. Gerçeği söylemek gerekirse ilk buluşmalarında kaydedecek pek bir şey olmamıştı. Çünkü küçük oğlan kendi üzerinde yuvarlanıyor, bütün bir öğleden sonra yaşam belirtisi vermeden bir köşede kıvrılıp kalıyordu. Sonra yavaş yavaş davranışları değişmeye başladı. Alec gözlerini açmış, başını kaldırmaya başlamıştı. Dişlerini gıcırdatmadan kıza, doğrudan kızın gözlerine bakabilmişti. Kendine dokunmasına izin vermişti. Sonunda gülümsemişti. Alec'in ilk gülümsemesi. Alec 9 yaşındaydı ve 5 yaşından beri misyon yurdunda yaşıyordu. Nerede doğduğu, kimin doğurduğu bilinmiyordu. Onun gelişinden sonra çevrede dişi bir aslanın dolaşmaya başladığı fark edilmişti. Eğitimini peder Johannes üstlenmişti. İlk aylarda çok çetin, neredeyse olanaksız bir çalışma olmuştu bu. Çocuk onun buyruklarına ve açıklamalarına vahşi bir hayvanı andıran ürkek ve düşmanca bakışlarla yanıt veriyordu. Pederin bütün bir gün boyunca öğrettiklerini ertesi gün çoktan unutmuş oluyordu. Sonra bir sabah peder misyonun hesaplarıyla ilgilenmeye niyetlenmişken Arik koşarak odasına girmiş, ikna edici çığlıklarla onu bahçeye çıkmaya zorlamıştı. Orada duvarın gölgesinde bir köpek yavrulamıştı. Hala ıslak ve sıcak, patileri hala yumuşacık olan yavrular annelerinin memelerini arıyorlardı. Arik eliyle peder Johannes'in eline dokunmuş, adeta dokunmadan onun elini tutmuştu. Sonra yavrulardan biri ötekinin üstüne tırmanırken sırt üstü yuvarlanınca pederin elini sımsıkı sıkmış ve yüzünü onun bacağına gömmüştü. Dişlerini gıcırtacağına gülmüştü. O andan itibaren de pederin elini bırakmamıştı. Hep onun yanında olmak, ona dokunmak istiyordu. Birkaç ay sonra yağmur mevsiminin ilk damlaları, teneke damları dövmeye başladığında nihayet konuşmuştu. Yağmur yağıyor. Ayarlayamadığı sesi boğuktu. Zamanla ve alıştırmalarla düzelmiş, çocuklara özgü o gümüşü tonu yakalamıştı. Ertesi yıl okumayı sökmüştü. Avluda çevresinde köpeklerle saatlerce oturuyor ve okuyordu. Yavrular artık büyümüşlerdi ve Arik içlerinden birine özellikle bağlanmıştı. Bu meraklı ve tatlı bakışları olan bal rengi bir köpekti. Adını Ungu koymuştu. Peder Johannes'in yanında vakit geçirmediği zamanlarda onunla oynuyordu. Birlikte zıplıyorlar, koşuyorlar, yere yuvarlanıyorlar, yan yana olmanın mutluluğunu ve heyecanını paylaşıyorlardı. Bu evlat edinme başvurusu geldiğinden beri peder Johannes bir kristal küresinin olmasını ne çok istediğini fark etti. Masallarda büyücüler bu küreye bakıp geleceği görebiliyorlardı. O da bunun günah olduğunu düşünse de geleceği bilmek istiyordu. Arik'in geleceği nasıl olacaktı? Antonio demir yollarında kondüktör olarak çalışıyordu. Carla ise ilkokul öğretmeniydi. Evlendikten hemen sonra Milano yakınlarında bir köye yerleşmişlerdi. İkisi de dindar ailelerde yetişmişlerdi ve neredeyse 10 yıl boyunca çocuklarının olmasını beklemişlerdi boş yere. Bir akşam televizyondaki bir programı seyrederken evlat edinmeye karar vermişlerdi. Bütün sevgilerini verebilecekleri masum ve savunmasız bir yaratık o kötü canavarı uzaklaştırmak için en iyi tedavi olacaktı. Kötü canavar pek açıklık kazanamayan nedenler yüzünden Carla'nın öğretmenlikten ayrılmasından sonra yaşamış olduğu ağır depresyondu. Evlat edinme bürosuna telefon etmeyi ilk isteyen Carla olmuştu. Bir zamanlar sahip olduğu tasasız ve neşeli ses tonuyla şöyle demişti. Onu hemen istiyoruz. Olabildiğince çabuk. Küçük veya daha büyük olması önemli değil. Hintli de olur, zenci de. İşlemler için gerekli 2 yıl göz açıp kapayana dek geçti. 3 ay önce Afrika'ya gidecekleri belli oldu. Uçaktan indiklerinde gökyüzünün genişliği ve parlaklığı her ikisini de çok etkiledi. Sanki bir film sahnesi gibi dedi Carla. Antonio ona katıldı. Evet, böyle bir gökyüzünü yalnızca sinemada görmüşlerdi. Ülkeye giriş işlemleri uzun saatler aldığından ancak akşamın ilerleyen saatlerinde otellerine varabildiler. Evet, yapraklar gökyüzünden dökülürler. Bazen dallar ve meyveler de ağaçlardan yere düşerler. Mevsimi gelince yağmur da gökyüzünden iner. Bulutlardan kocaman damlalar dökülür. Kuşlar bunu yapabilirler. Ayaklarıyla dallara tutunup yere iniverirler gökyüzünden. Artık 3 gün boyunca dikkatle çevredeki bütün baobaplara ve akasyalara bakmıştı. Onları görememiş, yapraklar arasında ne Carla'nın ayağını ne Antonio'nun elini seçebilmişti. Peki nereden ineceklerdi onlar? Yoksa göklerin maviliğinin ardında başka bir ülke mi vardı? Belki de öyleydi. Orası annelerin ve babaların ülkesiydi. Bir zaman geliyor, gökten iniyorlar ve bir evlat alıyorlardı. Oysa Umbu'nun annesi hep yanında olmuştu. Ama köpeklerin ruhu yoktur, kuşların da. Bunu ona peder Johannes söylemişti. Sadece konuşabilenlerin ruhu olurdu. Yalnızca ruhu olan anne ve babalar o ülkeden aşağı iniyorlardı. Demek ki peder Johannes'in annesiyle babası da oradan gelmişlerdi. Tabii onlarınki bembeyaz bir ülkeydi. Olasılıkla beyaz daha hafifti. Acaba o da beyaz olacak mıydı? Dişleri gibi bembeyaz. Umbu buna ne diyecekti? Onu gene tanıyabilecek miydi? Yoksa geceleri çakallara uluduğu gibi uluyacak mıydı? Umbu onunla geliyordu. Bu göklerdeki güneşten daha açık seçikti. Onlar bir gün bile birbirlerinden ayrı yaşayamazlardı. Eğer yukarıda başka köpekler varsa, beyaz köpekler yavaş yavaş onlara da alışır, onlarla da arkadaş olurdu. Her neyse, kendisi yukarıya nasıl çıkacaktı? Belki de Carla ve Antonio yanlarında onun için ve Umbu için kanatlar getirirlerdi. Ama anne ve babasının kanatları yoktu. Filo öyle demişti. Göklerden iniyorlardı ama onlar bir melek değillerdi. Peki neden göklere tırmanmak zorundaydı? Annesi ve babası onun yanında kalamazlar mıydı?